Ayrım 3. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 29.
Dışarıdan bambaşka görünseler de söze, inşallahla başlayıp, bütün acı olayları, her şeyin başı sağlık diyerek geçiştirmeye çalışan kadınlardı önce. Öğretilmiş bütün kadınlık kalıplarını ezbere bilen, belki bir zaman bunları savunan, kocalarının sözünden çıkmayan, biraz ürken kadınlar. Kendileriyle aynı koşullarda yaşayan, ancak onların yaşadıklarını hiç tatmamış birçok kadın gibi, evinin temizliği ve ucuza çıkarılmış iyi yemeklerden söz ederlerdi büyük ihtimalle. Yaşadıkları deneyimleri ve değerleri, orta halli bir kadınınkinden hiç farklı değildi. Çocukları için, yani çoğunluğun en azından duygusal olarak meşru sayacağı bir nedenle, sokağa çıktıklarında, evleriyle birlikte eski hayatlarını da bıraktılar geride. Dışarısı, erkeklerin ve erkek düzeninin dünyasıydı ve hiçbir şey üzerinde, danteller serilip cam dolaplara konabilecek kadar temiz değildi. Ev sohbetleri değil, tartışmalar yaptılar ilk kez. Artık toplandıkları yerler pastalı börekli komşu evleri değil, parti merkezleriydi. Sokaklarda muktedire karşı slogan atarken, işlerindeki muktedirler de sarsılıyordu. Fatma teyze bu yüzden sık sık tekrarlardı. Beni kocam engelleyemedi, kim durduracak? Değerler sistemi değişirken, değer verdikleri şeyler de değişiyordu bir yandan. Fatma teyze mesela artık siyasi bir kaynanaydı. Hapishanede olmayan oğlunun karısını, yani gelinini kenara çekip söylediklerini anlatmıştı bir kez. Bak kızım dedim, bu düzen kötü dedim. Benim oğlum seni bıraksa ne yapacaksın? Git bilgisayar kursuna, daktilo kursuna. Kendine bakacak duruma gel. Oğluma bağlı kalma dedim. Ben eyleme gidiyorum, o evde oturuyor. Anne aman kendine dikkat et falan diyor. Neye dikkat etmesi? Ben eyleme gidiyorum, oyun değil ki bu. 1996 yılında artık siyasi bir kayınvalide olarak gelininden siyaseten şikayet ediyordu. Daha anlayamıyor bu işlerden ama onu da bilinçlendireceğiz inşallah. Gökçe, artık verebilirsin Fatma teyzenin patiklerini geri. Ama bizim 1996'da daha yapacak işlerimiz, senin görmen gereken başka yüzler de var. Kızılay'a doğru gitmemiz gerekiyor. ÖDP il merkezinde toplanıyor anneler. Orası annelerin karargahı ve 1996 ölüm oruçları eyleminin bekleme odası. Bulvarda inelim arabamızdan. Yüksel Caddesi'nden yürüyerek geçelim. Her günkü eylemleri bitti ama belki birilerine rastlarız. Bugün bir şey olmuş mu sorarız. Kaldırma bak kaldırma, gördün mü? İhtiyar bir kadın var orada. Ne diyor o öyle kendi kendine? Bir insan bir insana bunu nasıl yapar? Küçülüp içine kaçtı sesi. Kaldırımın kenarında, başı iki elinin arasında. Kendi kendine sorup duruyordu. Bir insan, bir insana. Fatma Şahin, 1996 eyleminin ilk günlerinde ne yapması gerektiğini her adımda örgütlü gençlere, ÖDP il merkezindeki partililere soruyordu. Sonra sokakta ve cezaevlerinde olanları gördükçe giderek hiçbir şey sormamaya başladı. Sesi daha çok eylemlerde çıkıyordu. Yüksel Caddesi'ne gidip yaptıkları eylemlerden birinden döndüklerinde, bir gün artık hiç konuşmadı. Çocuğu için attığı bir sloganın tam ortasında polis çopu başına deyince kafası yarıldı ve o, bunu bütün sorularının cevabı olarak görüp herhalde o günden sonra tamamen sustu. Hep iğreti duran başörtüsünden sızan saçları ortadan kayboldu sonra. Kafasına dikiş atarken saçının bir kısmını kazımışlar, o da gidip hepsini sıfıra vurdurmuştu. Başörtüsünü açıverdiği o ilk gün saçların olmadığını bir anlığına unutmuştu. Herkesin gözleri hayretle açılınca bir şey söyleme ihtiyacı hissetti. Boş ver, daha temiz oldu böyle. Başındaki dikişleri aldırmayı unuttu eylemin son günlerinin kargaşasında. Ama yaralı başını iki eli arasına alıp anlattıkları en sıkı dikilmiş teorik metinleri taş çıkartacak cinstendi. Siyasi dedikleri fikir suçu oluyor, he mi? Düşüncesinden oluyor yani. Şimdi bu düşünce suçu adamı öldürür mü? Öldürmez, he mi? Düşünce suçu adama hakaret etmez, he mi? Bu düşünce suçu nasıl ıslah olur peki? İslah olmaz bence. Şimdi ben düşünüyorum, bu çocukları Eskişehir kapatılsın diyor. Neden? Çünkü birbirleriyle görüşemiyorlarmış. Şimdi insanı insandan ayıramazsın. İnsan insandan ayrıldı mı ölür. Neden bu insanları ayırıyorlar? Konuşmasın diye. Niye konuşmayacaklar? İslah olsunlar diye. Şimdi ben düşünüyorum, siyasileri yani. Şimdi sen insanın kafasının içindekini nasıl ıslah edeceksin? Belki adam öldüreni ıslah edersin. Adam der ki, tamam ben pişman oldum, bir daha yapmayacağım. Ama bir insanın fikrini nasıl ıslah edersin? Hem bize düşünmeyen adamdan kötülük gelir diye öğrettiler. Diğer insanları düşüneceksin ki iyi insan olacaksın. Ben bunu biliyorum işte. Fatma teyze bir süre sonra öfkeleniyor, öfkeyle bulduğu çözüm önerilerini sunuyordu. Siyasetçiler götürmüş parayı. Para götüreceklerini siyasi suçlulara yer yapsınlar. Geniş alan yapsınlar. Seni buraya kapatıyorum, burada dur desinler ama birbirlerinden ayırmasınlar. Türkiye'de çok var fikir suçu. Okumuşluğum yok ama sen hapsediliyorsun, hücreye atılıyorsun. Hücre dedikleri herhalde tuvalet gibi bir yer. Gerçekten Müslümanlıkta bu varsa ben kabul etmiyorum. Gerçekten varsa ben Müslüman değilim. Fatma teyze öfkeyle yaptığı teorik konuşmalardan bitkin düşünce, Bayrampaşa cezaevinde açlık grevi yapan 19 yaşındaki kızı Zülcihan'dan söz etmeye başlıyordu. Gözyaşlarını kucağına düşüre düşüre bazen her şeyin kendi suçu olduğunu bile düşünüyordu. İlk alındığında günlerce peşinde koştum. Söylemiyorlar. Bari nerede olduğunu söyleyin. Bir anneyim ben de. Kapı kapı dolaştık. Sonunda kabul ettiler aldıklarını. Neden aldınız deyince vura vura kapının dışına çıkardılar bizi. Gecenin bir yarısı gelmişlerdi. Kızını ver diyorlar. Neden vereyim kızımı tanımadığım insanlara dedim. Sonra polislermiş öyle dediler. Zülcihan anne beni vermeyin dedi. Ben de kızım devlete güven dedim. Nereden bileyim? Sonra emniyete gittik. Komutan bana arkadaşı suçlu, kızının suçu yok dedi. Onları soruşturuyoruz dedi. Çok soramadım. Nasıl muhatap olabilirsin üstünle? Ben televizyonda izledim sonra. Önüne bomba koymuşlar, yasa dışı diyorlar. Onlardan koymuşlar. Benim kızım evden alındı. Evden dışarıya bakkaldan başka bir yere gitmiş değil. Şimdi ne düşünürsün? Çocuğum haklı. Evden alınmış, önüne bomba konmuş, televizyona çıkarılmış. Çocuk benim yanımdan gitmemiş. Susuyoruz. Ağlamanın ilacı nefreti tazelemek. Ağlamamak için öfkeleniyor Fatma teyze. Açık öğretime gidiyordu. Komutan demez mi? Göndermeseydin diye. Niye göndermeyecekmişim? Ben çocuğumu eve mi kapatayım? Bunların hepsi çocuklar eve kapansın istiyor. Düşün şimdi. Çocuk çıkıyor, kendini insanlık için öldürdüğünü söylüyor. Herkes bunun farkında. Ama ne yapsın? Herkes tutunmaya dal arıyor. Ben de tutunmaya dal arıyorum. Ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Sonumuz karanlıktır. Ben kafamda karşılaştırıyorum. Sivas'ta yak ulan yak diye bağırıyorlardı. Şimdi polise vur lan vur diye bağırıyorlar. Bu adamlar halkı nereye götürüyor? Ben okumuşluğu olmayan bir kadınım. Bunların okumuşluğu var. Sonumuzu görmüyorlar mı? Bir şey diyemiyorum anlayacağın. Tutuklu anneleri eyleminin başlangıçtaki niteliği göçle ya da yoksullukla biriktirilmeye başlayan öfkenin harekete geçmesi, görünür tek hedefi çocukların kurtarılmasıydı. Ama sokağa çıktıklarında olaylar ve eylemlere karşı iktidarın benimsediği tutum, annelerin sokakta kalması için yeni gerekçeler, yeni nedenler doğurdu. Çocukları ölmesin diye çıktıkları yolda, sokaklarda, çocuklarının ve artık kendilerinin orada ötekilerin arasında olma nedenlerini anlamaya başladılar. Devlet korkusuyla önceleri çocuklarının haklı olduğunu yüksek sesle kabul edemediler. Ancak eylemin içinde kendilerine karşı da aynı yasa dışı militan tutumu benimsendiğinde duracakları yeri, taraflarını açıkça seçtiler, seçtirildiler. Yeni tanıdıkları bu baş döndürücü düzenek ve tepe taklak edilmiş anlamlar birliği, kendilerinin haksız ilan edildiği bu yeni koşullar tanıttı onlara çocuklarını, sokak öğretti. Önce çocuklarını ve düşmanları tanıdılar, sonra da kendilerini. Fatma Şahin'in eylemin 68. gününde Ankara Merkez Kapalı Cezaevinin önünde ilk kurbanın cenazesi beklenirken buz gibi bir sesle söylediği cümle herhalde yaşamındaki bu ayrımı işaretliyordu. Biz de bilmeden çocuklarımıza kızıyorduk. Haklılarmış. Bunlar birleşmiş çocuklarımızı öldürüyorlar. Yine o ıslak sessizlik. Fatma teyze kaldırım taşının kenarına ilişti işte o zaman. Başını bacaklarının arasına düşürdü ve cümleyi söyledi. Bir insan, bir insana bunu nasıl yapar? Sevgili Gökçe, tut Fatma teyzenin kolundan, kaldır, yürüyelim. Eylem bitince ÖDP il merkezine dönmüştür anneler. Ziya Gökalp bulvarındaki binanın içine gir, yukarı çık, aç kapıyı, gir içeri. Sesleri, inlemeleri duyunca korkma. Biraz önce kadınların hepsi fena halde dayak yediler. Yok, soldaki koridora girme. Oradaki kapalı odalara şimdilik bakma. Sonra anlatacağım sana o koridoru ve o odalarda kimlerin olduğunu. Ama aklında tut, soldaki koridor, unutma. Sen sağdaki salona dön şimdi. Sen hiç dövülmüş ihtiyar bir kadın görmüş müydün Gökçe? Fenadır, bakmaya utanırsın. Ben ilk gördüğümde başımı önüme eğmiştim. Bakarsam utanırlar gibi gelmişti. Kaldır başını, yüzlerine bak. Utanma, yaklaş ve sor. Ne oldu teyze sana böyle? İnsanlar birbirlerini ezdiler. Sonra Fatma Alca henüz hayatın ilk eylemine katılıyordu. Eylemlerin son günlerine gelinmemişti henüz. ÖDP'ye girer girmez heyecan, öfke, şaşkınlık içinde şaşırdığı bir şeyi anlatan bir çocuk gibi anlatıyordu. İnsanları birbirlerini ezdirdiler. Sonra, dur önce, ilk önce anaları ayıklamaya çalıştılar. Beni tutup kenara fırlattılar. Sakat bir ananın üzerine çullanacaklardı, genç bir çocuk onun üzerine kapandı. Çocuğun kafasını yere vurdular, 3 kişi. Ben sakat ananın üzerine kapandım. Yaşlı babalara da vurdular. Sonra bir aralık buldum, kaçtım. Anlatırken kendi yaptığı şeylere, yapabildiklerini hayret ediyordu, inanamıyordu yapabildiklerine. Bunları yapmayı nereden biliyordu? Sonra o güne kadar duyduğu ama hiç kurmadığı bir cümleyi ağzının içinde buluyordu. Öldüreceklerse öldürsünler. Biz örgüt değil, anayız. Ölene kadar uğraşacağız. Bugün çıktık dövdüler, yarın yine dövecekler ama biz yarın da çıkacağız. Şiddet doğrudan annelere yönelmeye başladığında annelerin tavrı değişti. Polisleri, iktidarı simgeleyen her şeyi hızlıca kötüler kategorisine soktular. Bu kadar kendinden emin ve kararlı olmalarının bir nedeni, çocuklarını kurtarma çabası ise bir başka ve en azından birincisi kadar belirleyici olan ikinci nedeni de, kötülerle savaşta iyilerin yanında olduklarını bilmeleriydi. Polisin ve hükümetin tavrı sertleşip, yapılanlar annelere inanılmaz ve kabul edilemez geldiği ölçüde, annelerin tepkileri de netleşti, keskinleşti. Yaşlı annelere vuruldukça, kadınlar kendilerinden daha emin yürüyorlar, sokağa her çıktıklarında sözlerine yeni sözler ekliyorlardı. Sevgili Gökçe, bugünlük bitti işimiz. Şimdi gazeteci döneceğiz. Saat 4 olmadan önce bütün bu duyduğumuz hikayelerden bir haber, bir izlenim yazacağız. Ama önce haber müdürümüzü bu işin çok önemli olduğuna ikna etmeliyiz. Sonra haberi yazıp ertesi sabahı bekleyeceğiz. Bakalım girecek mi haber gazeteye? Nasıl girecek? Sabah tedirginlikle gazete sayfalarını haberimizi arayarak karıştırırken küçücük bir haber göreceğiz. Canımız sıkılacak. O haberin içinden geçen ama haberde geçmeyen onca hikayenin ağırlığı tepemize binecek. Bugün annelerin yanına gidersek onlara ne denecek? Tam bunları düşünürken işte gazetenin kapısı aralanacak. Tarih 12 Temmuz. Kadınların düğünlerde ya da cenazelerde yaptıkları gibi sessiz ve becerikli bir iş bölümü sonucu Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosuna 10 anne geldi. Telaşla girdiler içeri. Gün, dönemin çiçeği burnunda Refah Partili Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandırmak için 1000 adet din ve ahlak öğretmeni tahsis edileceğini açıkladığı gün. Cezaevlerine süren açlık grevinin 54. günü. Oturdular. Devletten umudu kesmişler. Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliğini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini ve çeşitli büyükelçiliklere dolaşıp gelmişler. Gruplara bölünüp gazetelere yaptıklarını ve yapacaklarını haber vermeye başlamışlar. Oturdular. Çocuklarının ölmeye başladığını anlatıyorlar. Çoğu çocuğunun açlık grevini bıraksa bile geri dönemeyeceğinden ya da sakat kalacağından korkuyor. Doktorların verdikleri haberler hiç de iyi şeyler söylemiyor. İşlerinden tanıdık yüzler her zamanki gibi yapılacakları, yapılanları bir bir sıralıyor. Hızlı hızlı anlatıp gitmeye alışıklar. Ama başının örtüsünden doğulu olduğu belli gençten bir anne, anlatılanlar ölüm sözcüğü üzerinde düğümlendikçe sessizce ağlıyor. Deneyimsiz anne iç geçire geçire hıçkırıklarını yuttukça diğer anneler uyarıyorlar. Ağlama, güçsüz sanırlar. Ağlamakla bir şey olmaz, mücadele etmek gerek. Sen üzülme, senin çocuğun onurlu yaşıyor, onlar utansın. Çaresizliğin ancak öfkeyle katlanılabilir olduğu kötü günlerdeyiz. Annelerin aralarında ağlayan yeni annelere kızmasının nedeni ise direncin çoğu zaman son dayanağı olan öfkeyi zayıflatmamak. Anneler eylem ilerledikçe artık sızlanan ve ağlaşan bir grup anneden, öfkeyle örgütlenmiş kadınlara dönüşürken ağlamayı bir kenara bıraktılar. Ağlamayı bastırmayı öğrendikleri günlerde kadınlara dair yapılan genellemelerin dışına çıktılar. Merhametin ve insancıl ilişkilerin tedavülden kaldırıldığı düzeneyi çözdükten sonra, ağlamaktan çok konuşmak, bağırmak, yürümek gerektiğini ikna oldular. Ağlamak artık anne yüreği göstergesi olmaktan ziyade, düşmanlara karşı çocuklarına sahip çıkarken, mücadele ederken zayıf düşmek demekti. İktidardaki erkeklerin karşılarına ikildiği bu mücadelede erkekçe sayılan katılıkla mücadele edilmesi gerektiğine inandılar. İzleyenlere gözyaşlarını görme keyfini tattırmak istemiyorlardı. Üstelik biri ağlamaya başlarsa hepsi yıkılıp gidebilirdi. Ağlamak, geri çekilmek de çocuklarına ihanet olurdu. Böyle düşünmeye başlamışlardı. Çocukları direniyordu, öyleyse onlar da yapabilirlerdi. Eylem günleri anneleri hiç olmadıkları kadar katı olmaya zorladı. Değişen yüzleri, hep savaşa hazır yürüyüşleri çocukları içindi. Kendiliğinden ve kendileri için değil. Onlar çocuklarının acısını ve savaşını ortak olmak istiyorlardı. Ağlamamak, bu savaşı paylaşmakta sınırı geçtikleri yer, geri dönülmeyecek yolun başladığı noktaydı. Onlar artık öteki kadınlardı. İzleyenler çocukları ölmekte olan annelerin niye ağlamadığını sorarken artık onların anlatacak vakti yoktu. Oysa onlar sadece anormal koşullardaki normal insanlardı. Senin annene hiç benzemiyorlar değil mi Gökçe? Çocukları ölürken ağlamıyorlar. Ağlayan annelere kızıyorlar. Ama zamanla öğreneceksin Gökçe. İnsanlar bazen sadece daha fazla acı çekmemek için öfkelenirler. İnsanoğlu sökülüp gitmemek için bazen kalbini öfkeyle diker. Oradan geçmemiş olanlara bu bazen insancıl değilmiş gibi gelir. Oysa bazı seçimler aynı yerden geçmemişler için anlaşılabilecek şeyler değildir. İnsancıl görünmeyen şeyler son derece insani olabilir. Sana hikayelerin insanları nasıl değiştirdiğini elbette yine bir anne anlatabilir. Allah ömrü verirse bundan sonra tutuklu annesiyiz. Anne K, eylemler bittikten sonra Tayad'ın bürosunda diyor böyle. Memleketine dönmeden önce Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde yatan oğlunun görüşüne gitmiş, dinlenmek için büroya uğramış. Eşiyle birlikte geldiği büroda eylemde öğrendiklerinden, değişen hayatından söz ediyor. Artık oğlunun mürüvvetine dair değil, düzenin değişmesi üzerine hayal kuruyordu K. İlk günlerdeki kuşkularının nasıl yok olduğunu şöyle anlatıyor. Çocuğum alınmadan önce, mahkemeye çıkmadan önce hiç bilmezdim bu işleri. Mahkemeye gittik. Örgüt üyesi, siyaset dediler. Halbuki benim çocuğum inşaatta çalışıyordu. Doğrusu bu. Önce sustuk. Herhalde çocuk yanlış bir şey yaptı deyip sindik. Sonra anladık ki işler öyle değil. Ben çocuğuma sahip çıkarak bu işe girdim. Eylem diyorlar ama ben anne olarak çocuğuma sahip çıktım. Evde mi otursaydım? Evde otursaydım vicdan azabı çekerdim. Çocuk benimse, gönlü de benim değil ya. Bir düşüncesi var işte. Hala da bilmem siyaseti. Ama bu ÖDP'de insanların insan olduğunu gördüm. Çok insanla görüştüm. Halkına, hakkına sahip olan insanlar gördüm. Çok ağır günlerimiz geçti. Acısıyla, tatlısıyla. Eskiden çocukların büyüyüp de çalışmaktan dönerken boylarını görür müyüm diye düşünüyordum. Şimdi görüşlerini seve seve gidiyorum. Onlar artık bizim gözümüzde çok büyüdüler. Zaten her şeyin başı sağlık. Nasıl olsa bunlar da geçer. İnşallah sağlıkla çıkar yavrum. Ama Allah ömür verirse bundan sonra tutuklu annesiyiz. Artık benim çocuğum olmasa da anneler eylem yapsa destek vermeye giderim. Zaten bizim aramızda çocuğu olmayan kadınlar da vardı. Ben de onlar gibi sahip çıkarım artık. Artık başına gelenleri ev gezmelerinde komşularına anlatıyor anne K. Komşulara anlatıyorum. Ama onlar terörist deyince kötü bir şey sanıyorlar. Düzeni ayak uydurmuş komşularım var benim. Yine de sağ olsunlar. İyi insanlardır. Olayları anlattığım zaman önce inanmıyorlar, inanınca da üzülüyorlar. Televizyonda gördük, üzüldük diyorlar. Neymiş bu terörist diye soruyorum. Ne bilelim, uzun saçlı, dağlarda gezen adamlar diyorlar. Geçmiş olsuna geldi hepsi, 15-20 kadın. Anlattıkça üzülüyorlar, herkesin görüşü kendine tabii. Bizi dövdüler diyorum, olmaz diyorlar. Ama sonra inanıyorlar, korktukları için hiçbiri eyleme gelmez. Gelin de demedim zaten, kocası var izin vermez. Korkar gelmez. Neden yattı? Suçu neydi diyorlar. İnsan olmak diyorum. Suçu insan olmak. Benim çocuğum mafyacılık, hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı yapmadığı için devletin gözünde suçlu diyorum. Duyarsız kalanları da ben normal görüyorum. Anne K o konuşurken yazdıklarımı tekrar tekrar okutuyor. Okumuşluğumuz yoktur. Aman yanlış olmasın diyor. Yeni başlayan yaşamın önlemlerini alıyor. Adının yazılmasını da pek istemiyor. Yok, polisten korktuğundan falan değil. Neden peki? Komşular kırılır falan. Demiştim, hatırlıyor musun Gökçe? Şehirlerin tepelerinde, o evlerde başka bir tarih yazılıyor, biz belki bilmiyoruz demiştim. Düşünsene Gökçe. Bazı çaylar doldurulurken, bazı peynirli böreklerin yanında, bazı kadınlara devletten, sokaktan, dayaktan ve eylemlerden söz ediyorlar. Bunlar birikiyordur bir yerde diye düşünüyorum ben işte. Birazdan varacağız. Yeni anneleri göreceğiz. İstanbul'un Nur Tepesi'ne. Sorarsın onlara. O hikayeler nerede biriktiler diye. Ama şimdi bir yüz daha görmelisin. 1996 Ankara'sında. Altın Eren sürekli gülen bir kadın. Esmer. Bukleli saçları başörtüsünün altından doğulu bir redif gibi kıvrıla kıvrıla gidiyor. Kırmızı yanakları esmerliğine inat. Yıllardır eylemlerin içinde açlık grevlerine katıldı, eylemlerde konuşmalar yaptı, şiveli. 4 yıl önce gazeteye ilk gelişinden beri gülümsüyor. Oysa 4 çocuğunu bu işlerde yitirdi. Bir tanesinden haber alamıyor. O kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanlardan. Ölüm oruçları sırasında Adalet Bakanlığı önünde katıldığı son eylemde sol tarafına kısmi felç geldi. Bu yüzden ölüm orucundaki son anne eylemlerinde hep koltuk değneklerine dayanarak yürüdü. ÖDP İl Merkezi'nde bundan sonra hep tutuklu annesi kalacağını anlattığında yine de gülüyordu. Alışılırsa eğer o alışanlardandı. Ne okurum ne yazarım yoktur. İlk çocuğumu aldıklarında emniyeti gidip sorarak buldum. DGM'yi buldum. Bilmiyordum öyle bir yerleri. Ben gideceğim yerin adını yazdırırdım büyük harflerle. Sonra da aynı yazıyı otobüslerin üzerinde arardım eyleme gitmek için. Gide gele hangi otobüse binileceğini, yerlerin adını bilecek kadar okumayı öğrendim. 5 defa gözaltına alındık, sulandık. Artık nereye deseler giderim. Benim çocuğum olmadıktan sonra ben yaşamayı ne yapayım? Mahkeme kapısında, cezaevi önünde dururum. Başkalarının çocuğu olsa, gavurun çocuğu bile olsa giderim. Koltuk değneklerimi alır giderim. Zaten artık hepimiz tümden kapılarda olacağız. Bu izler kapansa da, yaralarını gösteriyor, içindeki yara kapanmayacak. Ben bu sokaklara hep çıkacağım, görsünler bakalım. Aşağıdan bağırıyorlar, duyuyor musun Gökçe? ÖDP'nin önünde birileri toplanmış. Git cama bak bakalım, onlar kim, ne diyorlar? Orospular, Güneydoğu'daki askerlerimizi sizin çocuklarınızı öldürüyor, orospular. İhtiyar anne, Hikmet gelir, pencerenin kenarında sinirli sinirli konuşuyor. Anlatacağım. Geze geze anlatacağım bunların hepsini. Hikmet gelir, 8 yıldır oğlunu görmüyordu. İsveç'te yıllar önce çalışmaya başlamış ve İsveç vatandaşlığına geçmişti. Türkiye'ye geçici izinle gelmişti ölüm orucu için. Büyük oğlu da siyasiydi. Ona da günlerce işkence edip bir gün sabaha karşı kapının önüne atmışlardı. Onu kapının önünde bulduğu günden beri bir şeylerin hiç de bildiği gibi olmadığını anlamıştı. Ama Türkiye'ye ölüm orucundaki diğer oğlu için gelirken bu kadarını beklemiyordu. Eylem boyunca ve sonrasında İsveç'e geri döneceğini anlattı, olan biten her şeyi oradakilere haber vereceğini. Hikmet gelir, çocuğunu sahiplenmekle başlayan sürecin sonunda, eylem bittiği günlerde kendini olan biteni yurt dışında anlatma görevini uygun bulmuştu. Şimdi de tedavi etmiyorlar çocukları. Bir sakatlık olursa biz ne diyeceğiz? Kime şikayet edeceğiz? Biz ne edek kızım? Vallahi deli koyun gibi gezip anlatacağım gavurlara. Türkiye'yi anlatacağım. Çocuklarımıza yaptıklarını anlatacağım. Çocuklarımızı yamacımızda sakat kodular diyeceğim. Her yerde söyleyeceğim. Bizi de delirttiler vallahi. Orada insan hakları şeyleri var. Hepsine gideceğim. Yeter be. Benim bir çocuğumu aldılar. Sakat kodular zaten. Çocuğum yıllardır hala ruhsal tedavi görüyor. Kafası düzelmedi çocuğun. Bir hafta gitmezse hastaneye deli gibi oluyor. Sürekli iğne vuruluyor. Şimdi bu oğluma da yapacaklar aynısını. Yaz kızım, de ki Hikmet gelir gidecek, İsveç'te herkese sizin rezilliklerinizi anlatacak diye yaz. Görüyorsun ya Gökçe, yazdım hep. Şimdi de yazıyorum. Merak ediyorum ben de, bu hikayeler birikiyor mu? Birikiyorsa nerede? Sokağın bir yerlerinde herhalde. Çünkü bir gün şöyle bir şey gelmişti başıma. O yaz, şimdi anlatırken hatırlıyorum da. Anneler her günkü Yüksel Caddesi açıklamalarını yapıyorlar. Artık eylemler her gün aynı saatte olduğu için monotonlaşmış. Sesler ilk günlerdeki kadar yükselmiyor. Aynı sloganlar biraz da umutsuzlukla atılıyor. Yanıma merakla yaşlı bir kadın yaklaştı ve ne oluyor kızım diye sordu. Tutuklu anneleri der demez alkışlamaya başladı. Eski sloganları tellendirdi. Yüzü hemen değişti ve sanki çok eskiden yaşanıp yüzüne gömülmüş kızgınlığı çıkıp dışarı kaşlarının arasına yerleşti. Bağırmaya ve diğerlerinin yorgunluğunu almak için alkışlamaya başladı. Sonra da sokulup efkarlı bir gülümsemeyle açıkladı. Bakma buralara gelemediğimize. Biz de eski anneyiz. Artık 1996'dakiler de eski anne Gökçe. Şimdi yeni annelere bakmalıyız seninle. İstanbul'a dönüyoruz. Varmak üzereyiz Nurtepe'ye. Aç camı, gırgır olsun, gideceğimiz adresi soralım Allah'ın sıcağında takım elbiseyle dolaşarak kimliğini ele veren sivil polislere. Tayat nerede? Bırak, hep birlikte parmaklarını kaldırıp göstersin polisler. İyice bir tarif etsinler. 3. ayrımın sonu, sayfa 42.